Ayrım 16, sayfa 199. Bir siyasi şahsiyet beliriyor. Siyasi şahsiyet nedir? Siyasi şahsiyet, siyaset alanında aksiyon sahibi olmak vasfına malik olandır. Bir aksiyon ki sonuçları toplumun kaderini etkiler. Toplum, yarattığı siyasi şahsiyetlerin elinde ya mutlu ya bedbaht olur. Yani siyasetçi, toplumun öyle bir eseridir ki toplum onu hem kendisi yaratır hem kendi iradesini onun iradesine bağlar. Kendi kaderini kendi yarattığının kaderiyle birleştirir. 7. Bu adama dikkat edin. Harp kazanılmıştı. Şimdi de sulhun kazanılması lazımdı. Sulha çıkan yol elbette ki evvela bir mütareke merhalesinden geçecekti. Nitekim öyle oldu. Mütareke konferansı 3 Ekim 1922'de Budanya'da açıldı. Başkumandanlık bu konferansa Garp Cephesi Kumandanı İsmet Paşa'yı Türk temsilcisi olarak gönderdi. Onun bu göreve seçilişinden daha normal bir şey olamazdı. Hareket halindeki ordunun başkumandandan sonra kumanda kademesinde en yetkili yöneticisi oydu. Ama bir süre sonra olaylar öyle gelişecekti ki bu intihap İsmet Paşa için aynı zamanda hayatı boyunca devam edecek olan siyasi misyonuna da bir giriş ve basamak noktası olacaktı. Budanya'nın ardından İsmet Paşa memleketin hayatına bir siyasi şahsiyet olarak belirecekti. Nitekim Budanya'dan sonra askerlik ve kumandanlık artık arkada kaldı ve İsmet Paşa Türkiye'nin kaderini bir siyasi şahsiyet ve bir ikinci adam olarak karıştı. Şimdi önce Mudanya Konferansı ve mütareke şartları üstünde durmalıyız. İstiklal Savaşı'nda Türkiye görünürde Yunanlarla çarpışıyordu ve son taarruzla yenilen Yunan ordusuydu. Ama aslında ve bu perdenin ardında yer alanlar 1. Dünya Harbi'nin galipleri olan büyük devletlerdi. Yani o günkü dünyanın hakimleriydi. Bunların başında İngiltere vardı. Bu sebeple ve aslında Anadolu bu dünya hakimlerine ve bilhassa İngiltere'ye karşı çarpışıyordu. Nitekim 3 Ekim 1922'de Budanya'da toplanan mütareke konferansında da İsmet Paşa'nın ve onun şahsında Türkiye'nin karşısına çıkanlar Yunan temsilcileri değil, İngiltere, Fransa ve İtalya işgal ordularının kumandanları oldular. İsmet Paşa mücadelelerini Yunan ordusunun mağlup temsilcilerine karşı değil, 1. Dünya Harbi'nin galipleri olarak konuşan ve Mudanya'da kendi adlarına söz söyleyen mağrur insanlara karşı yürüttü. Zaten onlar adına da söz sahibi, işlerinden yalnız biri, İstanbul'daki İngiliz İşgal Kuvvetleri Kumandanı General Sir C. Harrington'dı. Mesela şu sözler onundur. Bizim pek çok gemilerimiz, toplarımız, tayyarelerimiz vardır. Bu sebeple İngiltere'yi kızdırmak akıllıca bir iş değildir. Bu sözler de gösteriyor ki Mudanya'da konuşan Yunanlılar değil İngiltere'dir. Mudanya Konferansı Gazi Mustafa Kemal'i İzmir'de ve Türkiye'deki işgal orduları kumandanları adına ziyarete gelen Fransız General Pell ve Fransız Amirali Dömesne ile yapılan ihsari konuşmalarla kararlaştırıldı. Konferansta İngiltere'yi General Harrington, Fransa'yı General Charpy, İtalya'yı General Monbelli temsil ettiler. Onlar bakımından konu askeri harekatın durdurulması ve bilhassa işgal kuvvetleriyle Türk birlikleri arasında muhtemel çatışmaların önlenmesiydi. Türk başkumandanlığı için ise dava Yunanlıların en kısa zamanda Türk topraklarını boşaltarak Türk askerlerin Meriç Nehri'ne kadar vatan topraklarını yayılmalarıydı. Bu safhadan sonradır ki sulh konferansına varacak yol açılabilecekti. Konferans oldukça soğuk bir hava içinde başladı. Müttefik generallerin Türklerle böyle bir masa başı toplantısını yadırgadıkları belliydi. Kaldı ki karşılarına Türk orduları mümessili olarak çıkan adam da ilk bakışta gözlerini doldurmamıştı. Mesela General Harrington aşağıda vereceğimiz mektubunda şöyle yazar. Bu sözler General Harrington'ın şimdiye kadar yayınlanmayan 10 Ekim 1922 tarihli mektubundan alınmıştır. Bu mektup onun tarafından ve ileride sulh konferansında da müttefiklerin karşısına çıkacağını tahmin ettiği İsmet Paşa hakkındaki intibalarının Lord Curzon'a iletilmesi için Londra'da Mr. Horace'a yazılmıştır. Mektubun aslını son zamanlarda Atatürk hakkında bir eser yazan Lord Kinross görmüş fakat kitabında yayınlamamıştır. Ancak bunun bir suretini değerli tarihçimiz Profesör Enver Ziya Karal'a vermiş ve bu suret dolayısıyla onun arşivinde yer almıştır. Biz Sayın Profesör'ün lütufkar yardımlarıyla burada bu suretten faydalanarak ilk defa bu yayınları yapıyoruz. İsmet Paşa'yı ilk gördüğüm vakit o benim üzerimde büyük bir etki ve intiba bırakmadı. Görünürde gösterişsiz, ufak tefek bir insandı. Az konuşuyordu. Bundan başka bir eksik mi yoksa bazı hallerde bir meziyet mi bilinmez, çok da ağır işliyordu. Öyle sanıyorum ki aşağı yukarı 42 yaşlarındadır. Bizimle münasebetlerinde ilkin çok inatçı görünüyordu. Onun güldüğünü hemen hemen hiç görmedim. Yalnız nasılsınız veya Allah'a ısmarladık derken biraz gülümsüyordu. Elbette ki Ankara'dan aldığı kesin talimata göre hareket ediyordu. Ama teferruat hususunda bir üstattı. Her satırı gayet dikkatle tetkik eder ve baştan sona kadar okur, notlarını süratle alır ve satırların altında gizli bir mana bulunmadığına kanaat getirmedikçe fikrini söylemez. Ama daima nazik davranır. Heyecanlandığını hiçbir zaman belli etmedi. Bir nevi hukukçu kafası var. Bir vesikayı baştan sona kadar okur, sonra birkaç dakika düşünür ve ondan sonra her paragraf hakkında fikrini söyler. Çalıştığımız müddetçe onu büyük bir dikkatle tetkik ettim. Bunun için her fırsattan faydalandım. Fakat bütün gayretlerime rağmen onu biraz daha humane, insancıl kılmaya muvaffak olamadım. Hiç şüphe yok ki iyi bir generaldir. Ordusu da kendisine güvenmektedir. Mustafa Kemal'in çok yakın arkadaşıdır. Ama sanıyorum ki bir sofra başında oturup yemek yemek, sohbet etmek için iyi bir sofra adamı değildir. İngiliz İşgal Kuvvetleri Kumandanı ve İngiliz Başvekili Lloyd George'un 18 Eylül 1922'de ve krala verilmek üzere saray nazırı Lord Stamford'a yazdığı mektupta kudreti ve azimkarlığı o kadar parlak kelimelerle belirtilen bu çok ilgi çekici mektup ve sarayın başbakanı çok daha ilgi çekici cevabı tek adamın 3. cildinde sayfa 18-20 sayfalarda vermiştir. General Harrington'a göre Mudanya'da İsmet Paşa'nın portresi ve tasviri budur. Kaldı ki daha ileride göreceğimiz gibi Lozan'da İsmet Paşa'dan bahsederken Lord Curzon'un müşavi sekreti de İsmet Paşa için bu ufak tefek tabirini kullanacaktır. Ancak şu da vardır ki Lozan'da olduğu gibi daha önce Mudanya'da da İsmet Paşa muhatapları üstünde saygı uyandırmasını bilmiştir. General Harrington gene aynı mektubunun sonlarında şöyle yazar. Konferansımızın sonlarına doğru kendisine karşı daha saygı hisleri duydum. Öyle sanıyorum ki konferansı seçilmesi iyi olmuştur ve konuşulanların çok daha ötesini görmektedir. Buna benzer cümleleri daha sonra Lozan'da İngiliz Nicholson'ın yazılarında da okuyacağız. General Harrington'ın mektubundan daha bazı parçalar alınabilir. Hatta bazı iğneleyici cümleler de vardır. Mesela şunları okuyalım. İsmet Paşa, Lord Hurzon'la ve Poincare ile karşılaşınca herhalde sağırlığı kalmayacaktır. Ama bu mektubun gene de General Lord Hurzon'a faydalı olmak, ona muhtemel muhataba hakkında işlerini kolaylaştıracak bilgiler vermek, İsmet Paşa'nın takip edebileceği taktiği belirtmek için yazılan bu mektubun bizzat Harrington lehine değerlendirilmesi gereken bir ön sezi değeri vardır. Bunun da ön sezisi ise şu kelimelerle ifade edilebilir. Bu adama dikkat edin. Mudanya Savaşı. Mudanya Konferansı'na Mudanya Savaşı demek hatalı olmasa gerektir. Çünkü Londra'da bir kabine Anadolu Muharebesi'nin son safhasında Yunanları biraz da kendi kaderlerini terk etmiş olmakla beraber şimdi Türklerin de zaferlerinin bütün meyvelerini toplamalarını önleme kaygısındaydı. Hatta başarabilirse Trakya ve İstanbul'la Boğazlar çevresinde bizzat İngiltere ve Dominyonlarının kuvvetleriyle yeni bir savaş açarak Orta Doğu'da sarsılan İngiliz prestijini kurtarmak teşebbüslerine girişmişti. Bu teşebbüslerin hemen bütün belgeleri artık yayınlanmıştır. Bu arada en kesin vesikaları İngiliz Başvekili ile İngiliz Sarayı arasında geçen yazışmalar teşkil eder. Türklere karşı yeni bir hareketin baş tahrikçileri Başbakan Lloyd George ile Winston Churchill olmakla beraber teşebbüs kabinenin bütün üyeleri tarafından benimsenmişti. Başbakanın mektubunda krala bu konuda teminat vermek isteyen şu cümleleri okuyalım. Kemalistler Çanakkale tarafından kıyıyı işgal etseler bile donanmamız Çanakkale Boğazı'nın hürriyetini garanti altına almaya hazırdır. Kemalistler Çanakkale'ye iki yoldan silah getirebilirler ki bunların ikisi de hem havadan hem denizden bombardıman edilebilir. Britanya kara, deniz ve hava kuvvetlerinin ilk anlardan itibaren Gelibolu Yarımadası'ndan kendi varlıklarını duyurmalarını karar verdik. Ayrıca doğuda hareket için emre hazır vaziyette bir tugay bulundurmaya da karar verdik. Hava kuvvetimiz Mısır'dan derhal kuvvetler gönderecektir. İngiliz Başbakanı mektubunda müttefikler kendilerini katılmasa bile İngiltere bu hareketinde tek başına bile kalsa mevkinin sağlam olduğuna kralın da iştirak edeceği ümidini belirtmektedir. Bundan başka ve gene başvekile göre Majesty'nin kuvvetlerine Avustralya ve Yeni Zelanda'nın yardımları da eklenmektedir. Kaldı ki bu hazırlıklara girişildiği sırada Trakya henüz Yunan işgali altında bulunduğu gibi müttefiklerin daha 1920'den itibaren İstanbul ve Boğazlar'da 31 bin İngiliz olmak üzere 65 bin kişilik askeri kuvveti, 250 topları, hava ve deniz filoları vardır. Ama Türklerin lehine işleyen şartlar da vardı. Evvela Yunanistan artık ihtilal içindeydi. Anadolu bozgunu Yunanistan'ı karıştırmıştı. Nitekim ilk ağızda hiç olmazsa Trakya'da tutunmak ve maneviyatı kurtarma çabalarına giriştiler. Ama 24 Eylül'de Midilli ve Sakız'la diğer adalardaki silah artığı Yunan birlikleri isyan ettiler. Aynı gün ihtilacı uçaklar Atina'ya, krala ve hükümete karşı beyannameler attılar. Selanik'te ihtilacilere katıldı. 27 Eylül'de kral tahtını ve memleketini terk etmek zorunda kaldı. Anadolu'dan kaçan Yunan kuvvetlerine mensup General Pangalos, Albay Plastras, Fokas, Gonatas gibi öncüler Atina'da bir askeri junta ve ihtilalci bir halk hükümeti kurdular. İhtilal mahkemeleri teşekkül etti. Bozgunun suçluları arandı. Nitekim 20 Aralık 1920'de İhtilal Mahkemesi bozgun sırasında iktidarda bulunan Başvekil Gonaris, Milli Savunma Bakanı Theotokis, Anadolu Orduları Başkumandanı Hacı Anesti, liderlerden Proto Papadakis'i, Staratos'u ve bazılarını idama mahkum edecek ve hüküm yerine getirilecektir. Hülasa bu isyan, Anadolu Harbi'nin asıl mesulü olan fakat harp içinde iktidardan düşerek Avrupa'ya çekilen Venizelos'u yeniden iktidara getirmiş, o da vatanına dönmeden Londra'da ve Paris'te birçok karanlık teşebbüsleri girişmiştir. Ama şu da meydana çıkmıştır ki Yunanistan'dan artık hayır yoktur. Müttefikler arası münasebetleri gelince o da sarsılmıştır. İzmir'in kurtarılışından 10 gün sonra yani 19 Eylül 1922'de Fransızlar Çanakkale topraklarından çekilirler. Fransız siyaset adamı Franklin Bouillon kurtuluşun ertesinde İzmir'e koşar ve Gazi Mustafa Kemal ile iskelede kucaklaşarak buluşurlar. Bu zat Anadolu Harbi'nin en şiddetli safhalarında Ankara'ya gelip milli hükümetle 20 Ekim 1921 tarihli Ankara İtilatnamesini hazırlayan zattır. Çukurova'nın ve güneydeki işgal bölgelerinin Fransız kuvvetleri tarafından tahliyesi o zaman ve bu itilatname ile sağlanmıştı. Kaldı ki Franklin Bouillon Budanya konuşmaları sırasında da Bursa'da oturacak ve kendisiyle bazı temaslar yapılacaktır. İtalyan işgal kuvvetlerine gelince 1 Aralık Kuşadası'na, Antalya bölgelerine çıkan hatta Konya'ya kadar sokulan bu kuvvetler zaten daha önce çekilip gitmişlerdir. Hülasa müttefikler arası durumda görünüşteki dayanışmaya rağmen pek o kadar sağlam değildir. İşte Mudanya Konferansı 4 Ekim 1922'de bu şartlar içinde açıldı. Mudanya Savaşı kazanılıyor. Müzakereler kolay yürümedi. Çetin oldu. Karşı tarafın direnişi İngiliz temsilcisinin şahsında düğümleniyordu. Ama ne var ki bu konferansta karşı taraf demek daha ziyade İngilizler demekti. Diğerleri onun itaatli müşavirleri gibiydiler. Türklerin istekleri bir madde toplanabiliyordu. Meriç kıyısına kadar Türk ropaklarının Yunanlılar tarafından derhal tahliyesi. Diğer işgal kuvvetleri meselesi Sulh Konferansı'nda temizlenmek üzere şimdilik Doğu Trakya'ya 10 bin kadar jandarma görevi Türk kuvvetini sevki. Fakat o sırada İngilizler İstanbul ve Boğazlar durumu tedirgin ediyordu. Çanakkale'de İngilizlerle Türk kuvvetleri iç içeydi. Kocaeli üzerinden ilerleyen Türk kuvvetleri de boyuna İstanbul istikametine sokuluyorlardı. Müttefiklerin daha ilk adımda ortaya attıkları bir tarafsız bölge durumunu daha önce Gazi Mustafa Kemal tanımamıştı. Şimdi Mudanya'da buna da bir şekil verilmesi gerekiyordu. Ankara ise Yunanlardan başka müttefik kuvvetlerin de Doğu Trakya'yı boşaltmalarını istiyordu. 6 Ekim'de müzakereler çıkmaza girmiş gibi görünüyordu. Ankara o gün İsmet Paşa'ya verdiği talimatta istenilen noktalarda anlaşma olmazsa Türk askeri kuvvetlerinin ileri harekete geçirileceğini, İsmet Paşa'nın müzakereler dolayısıyla askeri hareketlerin durdurulmasına müteallik söz ve yetkilerinin aynı gün saat 6'dan itibaren kaldırıldığını bildiriyordu. Gazi'nin İsmet Paşa'ya tebliği şuydu. Ekim'in 6. günü için kararlaştırılan içtimanızda Trakya'nın İzmir'de kararlaştırılan esaslar dahilinde Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin iadesini kabul etmedikleri takdirde tasavvuru buyurulduğu gibi 6-7 Ekim'de derhal İstanbul üzerine harekete geçiniz. Durum hakikaten gergindi. Bu gerginlik derhal çözülmezse atılacak tek adım artık harp demekti. İsmet Paşa'nın Mudanya'da ve 6 Ekim'de olduğu kadar belki hiç kimse harple sulhun kıskacı arasında böylesine sıkışıp kalmamıştır. Müttefik generalleri ise o gün ve beklenilen saatte Mudanya'ya gelmediler. İstanbul'da ve toplantı halindeydiler. Bu toplantının ne sonuç vereceğini ise Mudanya bilmiyordu. Eğer o gün ufuktan müttefik delegelerinin gemi dumanları gözükmezse gecenin örtüsü Marmara topraklarına indiği zaman Çanakkale'de ve İstanbul Boğazı istikametinde silahlar patlayabilirdi. Tam bu sırada İzmir'de Mudanya Konferansı'na zemin hazırlayan Fransız generali Pelle de dahil olmak üzere Fransız yetkilileri bizzat Gazi'ye telgrafla başvurarak aracılık teşebbüslerine giriştiler. İtalyan delegesi Türklerin görüşünü kabul etmiş görünmeye başladı. Mudanya Konferansı'nın kritik günü olan 6 Ekim'de akşama doğru ise müttefik generallerini getiren gemiler ufukta göründüler. Biraz geç saatte konferans toplandı ve anlaşıldı ki bu geliş ancak vaziyeti kurtarmak içindir. Çünkü General Harrington hükümetinden henüz talimat almadığını ancak telsiz ajansından sızan haberlere göre gelecek cevabın olumlu olacağını tahmin ettiğini ve toplantının 8 Ekim'e ertelenmesi isteğini bildirdi. Anlaşılıyordu ki İngilizler cephesinde kararsızlık vardır. Belki de Londra hazırlıklarını tamamlamak peşindedir. Nitekim sonradan anlaşılmıştır ki o sırada İngiliz Hariciye Nazırı Lord Curzon Paris'e koşmuş ve orada yardımcılar aramıştır. Ama İsmet Paşa da boş durmadı. 7 Ekim akşamı Mudanya karargahından millete bir beyanname yayınlayarak durumu halka açıkladı. 8 Ekim günü de beklenen toplantı olmadı. 9 Ekim akşamı ise Mudanya'daki Fransız ve İngiliz temsilcileri İsmet Paşa'yı ziyaret ederek eski beyanlarına uymayan çekingen kayıtları ileri sürdüler. Ankara'da da gergin ve sinirli bir hava istiyordu. 8 Ekim'de vekiller heyeti İsmet Paşa'nın yeni bir raporu üzerinde konuşmak üzere toplanmıştı. Öyle görünüyor ki İsmet Paşa buhrana bir çözüm yolu bulunması peşindeydi. Ankara'nın 9 Ekim'de İsmet Paşa'ya son talimatı ulaşmış bulunuyordu. General Harrington 9 Ekim akşamı geç vakit yapılabilen toplantının havasını daha önce değindiğimiz mektubunun bir yerinde şöyle anlatır. Nihai bir cevap için konuşmaya oturacağımız vakit katiyen iyimser değildim. Fakat oturum salonuna vardığım zaman farklı bir atmosfer içinde bulunduğumu anladım. İsmet'in kendisi de daha munis idi. Konuşmaya başlayınca ortada halledilmesi gerekli belli başlı nokta bulunuyordu. İkisini hallettik. İkisini de konferansın umumi heyetinde görüşmeye başladık. Geri kalan ikisi ise boğazlarla jandarma adedinin tespiti konularıydı. Daha önceki konuşmalarımda İsmet beni anlamadığını ifade etmiş ve Çanakkale hususundaki fikirlerini kabul etmemi istemişti. Bunu katiyetle reddetmiştim. Ne vakit ki bu konuda daha fazla bir şey elde edemeyeceğini anladı. Jappe, kabul ediyorum diye bağırdı. Jandarma miktarı hususunda da daha fazla zorluklar bekliyordum. 10.000 rakamını kabul edeceğini söyledi. 8.000 üzerine mutabık kaldık. O da ben de ferahladık. Ondan sonra İsmet daha munis ve müttefit oldu ve beni hususi olarak görmek istedi. Mevzumuz İstanbul'daki Türklerin durumuydu. Bu arada ve ayrıca ben ona askeri durumumuzdan ve Mezopotamya, Irak hakkındaki fikirlerinden bahsettim. O da bana kendi mesleki ve askeri hayatı hakkında bazı konuşmalar yaptı. Hülasa buhran atlatılmıştı. Ondan sonra işler daha kolay yürüdü. Ama bu Türk direnişinin milli hükümete Trakya'nın kazandırılmasında ve oranın bir an önce Türk jandarması tarafından işgal edilerek Trakya, Türk halkının emniyet ve selametinin sağlanmasında çok etkili olduğunu kabul etmek yerinde olur. Ancak 6-8 Ekim buhranı iledir ki müttefikler yeni Türkiye'nin karar verme ve direniş kudreti hakkında yakından bir fikir edinmişlerdir. Bu tecrübe öyle sanıyorum ki onlar için daha sonraki genişlemelerde de yeni devleti anlamak bakımından çok faydalı oldu. İsmet Paşa'nın zuhuru. Mudanya Konferansı müzakereleri 2 Ekim'de fiilen sona erdi. Ankara imza yetkisi verdi. Ertesi gün anlaşma imzalandı. İsmet Paşa'nın Ankara'ya telgrafı şuydu. Mudanya Mukabele-i Askeriyesi 12 Teşrini evvel Ekim 1338 1922'de saat 6'da imza edilmiştir. Garp Cephesi Kumandanı İsmet. Anlaşma 14 madde üzerinde tertiplenmişti. Bu mukabele 15 Ekim'de yürürlüğe girecek ve birinci maddeye göre o tarihte Türkler ve Yunanlar arasındaki harp vaziyeti tatil edilmiş olacaktı. Trakya en geç 15 gün zarfında Yunanlar tarafından tahliye edilecekti. 8.000 Türk jandarması mülki memurlarla beraber Trakya'ya el koyacaktı. Milli idare bu süreçte orada kurulmuş olacaktı. İkinci madde müttefiklerle Türkler arasında ve sulh konferansının neticesine kadar devam edecek temas hattını tespit ediyordu. Hülasa muharebe artık sona ermişti. Harp kazanılmıştı ve şimdi sulhün kazanılması kalıyordu. 27 Ekim'de İtilaf Devletleri Ankara Hükümeti'nin İstanbul temsilcisine verdikleri bir muhtıra ile Büyük Millet Meclisi Hükümeti'ni 13 Kasım'da İsviçre'nin Lozan şehrinde toplanacak sulh konferansına davet ettiler. O sırada Padişah ve İstanbul Hükümeti henüz yerlerindeydiler. Müttefikler de sulh konferansı için hem Ankara hem İstanbul hükümetlerini davet ediyorlardı. Sadrazam Tevfik Paşa'ydı. Halbuki İstanbul hükümetinin varlığının ve devamının artık bir hikmeti olamazdı. Fakat ihtiyar vezir tarihin akışını ve olayların ulaştığı bu mukadder sonucu henüz kavramış görünmüyordu. Halbuki mesela vaktiyle müştereken katılınan Londra konferansında Anadolu'yu daha iyi değerlendirebilmiş ve konferans huzurunda 27 Ocak 1921'de ayağa kalkarak Türkiye namına mütalaa beyan etmek hakkı milletin itimadına haiz olan Anadolu heyetinindir. Sözü Bekir Sami Bey'e hariciye vekili terk ediyorum diyebilmişti. Bu sebeple Tevfik Paşa'nın birincisi 17 Ekim ve diğeri 29 Ekim'deki iki telgrafı ile evvela Gazi'ye, sonra Büyük Millet Meclisi'ne müracaat ederek konferansa iştirak davası gütmesi Ankara'da ciddi tepkiler yarattı. İşte 30 Ekim 1922'de saltanatın hilafetten ayrılarak saltanatın kaldırıldığı ve Osmanlı Devleti'nin tarihe karıştığı kararı bu teşebbüs üzerine alındı. Bu olaylara ve gelişmelere ait tafsilat Tek Adam'ın ikinci cildinde sayfa 49-64 işlenmiştir. Gazi daha bu davet yapılmadan sulh konferansı hazırlıklarına girişmişti. Bunun için de her şeyden önce sulh konferansında Türkiye'yi temsil edecek şahsiyetin seçilmesi lazımdı. Ankara'da ve meclis çevrelerinde hiçbir tereddüt düşülmeden bu şahsiyetin kim olabileceği üzerinde konuşmalar olup duruyordu. Başvekili Rauf Bey üstünde hemen herkes mutabıktı. Sonra da harici vekili Yusuf Kemal Bey vesaire. Ama İsmet Paşa'nın ismini kimse ortaya atmış ve belki de hatırlamış değildi. Gazi 16 Ekim'de Ankara'dan Bursa'ya hareket etti. Görünürdeki sebep Bursa halkının davetini duymaktı. Ama hakikatte o yeni bazı kararlarını orada, yani Ankara'nın o günlerdeki fazla hareketli havasından uzak ve daha sakin bir çevrede alacaktı. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Fevzi Paşa ile Garp Cephesi Kumandanı İsmet Paşa zaten Bursa'daydılar. Gazi Ankara'dan hareketinde yanına Milli Müdafaa Vekili Kazım Özalp Paşa ile Kazım Karabekir ve Refet Paşaları da almıştı. Son taarruzda Refet Paşa gerçi aktif bir hizmette değildi. Biraz da küskündü. Ama Gazi Bursa'dayken onu İstanbul ve Trakya'ya gidecek Türk Jandarma Kuvvetleri'nin ve sivil idarenin başına getirdi. Ama Bursa günlerinin en önemli ve beklenmeyen olayı sulh konferansına gönderilecek Muralistler heyetinin başına Gazi'nin İsmet Paşa'yı seçişi oldu. Bu karar herkesten önce İsmet Paşa'yı şaşırttı. Gazi nutuğunda bu anı şöyle anlatır. Bursa'da kaldığım günler zarfında İsmet Paşa'yı Muralistler heyeti reisliğini ifa edebilip edemeyeceğini mevcut bunca malumatıma rağmen bir daha tetkik ettim. Budanya konferansını nasıl idare ettiğini teferruatıyla anlamaya çalıştım. İsmet Paşa'nın kendisine tasavvurlarım hakkında hiçbir kelime söylemiyordum. Nihayet müsbet olarak kararımı verdim. İsmet Paşa'nın Muralistler heyeti reisi olması için daha önce harici vekili olmasını münasip gördüm. Harici vekili Yusuf Kemal Bey'e hususi ve şifreli telgrafnamede kendisinin harici vekaletine istifa etmesini ve yerine İsmet Paşa'nın intihabına bizzat delalet etmesini rica ettim. Ankara'dan hareketimden evvel Yusuf Kemal Bey bana Muralistler heyeti reisliği vazifesini en iyi İsmet Paşa'nın yapabileceğini söylemişti. Yusuf Kemal Bey'den kendisine yaptığım teklifi iyi karşılayarak gereğini tevessül ettiğine dair cevap aldım. İşte ondan sonra da ki İsmet Paşa'ya emrivaki olup bitti halinde harici vekili olacağını, ondan sonra da sulh konferansına Muralistler heyeti reisi olarak gideceğini söyledim. Paşa birdenbire şaşırdı. Asker olduğundan bahsederek özür diledi. En nihayet teklifimi bir emir telakki ederek itaat etti.